Ayrım 27.
Sayfa 301. Yine de işte hala aynı noktadayım ve sadece bir düşle uyanıyorum. Acaba gerçekten hep aynı noktada mıyım? Buradayım. Bir düşle uyanıyorum. Aşağılardan bir otomobil kornasının uzun ve nameli çalışını dinliyorum. Kornayı öttürenin bu sinir bozucu sesi ta buraya kadar nasıl ulaştırabildiği ise ayrı bir soru. Zamanın ucunu iyice yitirdim. Bir engin sorunum vardı galiba ama şimdi kendimi onca zorluyorum. Çocuğun yüzünü, yüz çizgilerini, saçının rengini bile gözümün önüne getiremiyorum. Enginin yüzüdür diye gözümün önüne gelen sanki bildiğim bütün yüzlerin bir karışımı. Engin sanki bildiğim ve yaşadığım her şey. Bir sabaha doğru neredeyse bütün başkenti yürüyüp de mezar taşçılarının orada gördüğüm bir mezar taşı, mezar taşının üstündeki Timur Yurda Er 1943-1968 yazısı da engin sanki. Sanki bir gece Çankaya tepesinden aşağı geleceğe doğru güreç güreç bakarak inerken ikimiz, sahi ne zaman olmuştu bu? Geçen ay Mart, bir yığın kar yağdı, yerleri buz tuttu. Selma bir sabah İstanbul'dan çıka geldi, bizde yattı. Başkente, Anadolu'muza bir eğitim şurasının hazırlıkları için çağrılı gelmişti. Bütün gün oradan oraya koştu, öğleden sonra fakülteye uğradı. Eğitim devriminin amaçları, ilkeleri ve yeni gereksinmeler üstüne şuraya bir bildiri verip veremeyeceğimi sordu. Ön çalışmaları konuştuk, tartıştık. Elbette verebileceğimi söyledim bu bildiriyi. Telefona sarıldı, gerekli yere durumu bildirdi. Şura belki Ağustos'ta, en geç Eylül'de toplanacakmış. Bu konuda ilk kez yapılacak olan böyle geniş kapsamlı, geniş alanlı ve enine boyuna tartışmaya açık bir bilimsel toplantının çok şey açıp tutacağına, bütün çelişkilerin ve çıkış yollarının saptanacağına inanıyordum. Varılan sonuçların uygulamaya konulması için bütün kurumların zorlanması gerekiyor. Ama ben beklemedim, ne Ağustos'u ne de Eylül ayını göreceğim, Mayıs'ı da göremeyeceğim. Evden çıkmadan önce çalışma masamın üstünde bıraktığım öğrenci kağıtlarını, ders notlarını ve şura için derlenip toplanmaya hazır tümenle araştırmayı yarı yolda bırakmış oluyorum. Bu bir kaçışsa bu kaçıştan utanmaya çalışıyorum. Şimdi tek çabam bu, utanmaya çalışıyorum ama utanamıyorum. Neden acaba? Yarın her şeyin güzel, güpgüzel olacağına inanıp dururken nasıl olup da bu mızıkçılığı yapıyorum? Bu mızıkçılıktan neden utanmıyorum? Çok gizli bir kuşkuyu mu taşıyordum içimde yoksa? Yoksa tarihi yeniden yapan elin, Dündar öğretmenin İrfan ordusunu da yaptığına, çattığına, daha doğrusu bu İrfan ordusunun tarihini sahiden yazdığına yürekten iyice inanmadın mı hiç? Buna inanmak da salt bir görev miydi yoksa? Peki bu bir görev olmuş olsun, bu da her gün karşımda bir bölüm temsilcisini gördüğüm genç öğrencilerime inanmak da mı bir görev? Neden utanamıyorum yüzlerini bile anımsayamamaktan şimdi? Bu denli uzağımda kalmış olmalarından. Selma, Ömer, ben ve bir de bir yazar arkadaş bütün gece ülke sorunlarını tartıştık, konuştuk, konuştuk. Yığınla kül tablası doldurduk. Konuşmalarımıza, çözümlemelerimize, yeniden birleştirmelerimize, kendimize inanmıyor muyum? İnanıyorsam neden özenle dolu kül tablolarının üstünde duruyorum? Neden ortada tek somut şey olarak göre göre bu dolu kül tablolarını görüyorum? Geç yattık, ertesi sabah Selma'yı yolcu ettik. Ömer ayrı bir uçakla Erzurum'a gitti. DPT uzmanını yeni bir araştırmaya gönderiyor. Getirdiği verilerden hoşlanmayacak biliyoruz. Kocam tam bir bilim adamı. Bu kadar incelmiş bir bilim adamı olması bazen kızdırıyor beni. İspatlanması gerektiği hiçbir şeyi ispatlamadan yerini, tavrını almıyor. Oysa bugün artık acele yerimizi ve tavrımızı almamız gerekiyor. Hemen. Acaba öyle mi? Yoksa daha çok araştırmalar mı gerekiyor? Bilimsel kuşkuculuğu en çok duymamız gereken gün bugün mü yoksa? Ömer'in soğukkanlı bilimciliği yine de günün kaynaşan heyecanı ortasında fazla soylu kalıyor. İşte Engin'in tam sizler düşünürsünüz, biz yaparız dediği adam. İyi ama Ömer'i doğru bulmuyor muyum? Doğru bulmuyorsam neden kendime 1 milyon soru soruyorum? Kuşkuculuğuma mı güvenim yoktu acaba? Selma'nın bütün gece millet sanki 7'sinden 70'ine kadar partinin ilkelerini benimsiyivermiş gibi büyüterek konuşması Ömer'i kıs kıs güldürmüştür. Üstünde konuşmaya fırsat olmadı, Erzurum'a gitti. Evet, nihayet kocam yorucu, utandırıcı bir düşün ardından. Tam bunun ardından Ömer'i düşünmekten kaçamıyorum artık. Asıl düşünülmesi gerekli olan şeye daha fazla karşı duramıyorum. Ömer düşüncesi beni en güçsüz, yaşayıp yaşamadığımı bile artık bilemediğim bir anımda yakalıyor, kıstırıyor. Erzurum'a uçmak üzere Ömer Esenboğa'ya giderken ben dersteydim. Engin karşımda oturuyordu. Eskisinden daha atak, belki biraz şımarmış ve bana karşı da inançsız olması gerekirken daha saygılı ve daha inançlıydı. Bana karşı neden inançsız olmasını bekliyordum. Açıkça görüyordum. Hiçbir şeyi atlamak istemiyordu. Bana olan tutkunluğunun dalgasına kapılıp da kafasında benimsemeyeceği bir fikrin, bir bilginin sokulmaması için neredeyse hücum hattında tetikte bekliyordu. Da denilebilir. Aramızdaki karmaşık ilişkiyi ne kullanıyor ne de kullandırmak istiyor. Kar hafif hafif atıştırmaya başladı. Son dersimdi. Onlara şura için yapılması gereken hazırlıktan söz ettim. Bir ekip kurup bildiri için gerekli oranları çıkarmalarını ve kendi görüşlerini de eklemelerini istedim. Öğrenciler ilk kez olumlu bir işin eşiğinde bulunduğuna inandılar. Heyecanlandılar. Ekibe Engin'i almadım, çekiniyor muydum? Tarafsızlık ilkelerinin bozulmasından mı korkuyordum? Hiçbiri değil, hiçbiri değil. Fakülte dışında da çalışmak zorunda, geçinmek zorunda. Sanırım öğrencilerim arasında en güç durumda olan o. Bu ek görev için yeterli vakti yok. Bir öğretim üyesinin öğrencilerinin sosyal durumlarıyla da ilgilenmesi gerektiğini iyi öğrenmişim. O sıralar Ömer'den çok Engin'i gördükçe bir suçluluk duygusuna kapılıyordum. Neden açıklanmamalı artık, bu duygu peşinden yeni sorular getiriyordu. Engin'e istediği bir şeyi vermek iyi mi olmuştu acaba? Yeniden bulamayacağı bir şeyi vermek. Sonra bu duygu da geçti zaten, çabucak silindi gitti. Bir ara önlenemez bir tutku ile Esenboğa'ya koşup Ömer'e bir öğrencimle yattım demek istedim. Bir gün önce buna fırsat kalmadı. Şimdi ise alana yetişebilmem olanaksız. Dersimi verirken sık sık kapıldım bu tutkuya. 3 ay içinde sadece o 2 gün bu düşünceyi kafamda dolaştırdım. Gece kül tablaları dolup dururken neler konuşulduğunu pek iyi anımsayamıyorsam herhalde bundandır. Söylesem ne derdi ki? İkimizin de bir sonuca varabilmemiz için Engin'in odasında geçirdiğim o 1 saatin neyin nesi olduğunu bilmemiz gerekirdi ama. Ben biliyor muydum? Biliyor muyum? Yazık olana tutku. Engin kendini biraz böyle açıklamaya çalıştı. Çokça da ekonomik bir sorun bu onun için. Benim için ben böyle açıklayamam. Hiçbir sorunun tek kişiyle ve 1 saat içinde çözümlenemeyeceğini bile bile yeniden bilmemezliğe gelme günüçlüğüne sığınamam. Bursa cezaevinde bana bir şairi göstermedikleri ilk gençlik günlerimden bu yana ise uzun yıllar geçti. Fakülteden çıkıp ince ince yağan karın altında dolmuş durağına yürüyorum. Kar yere düşer düşmez ince bir tabaka halinde buzlaşıyor. Dolmuş bekleyen yüzler gecikmiş kışa karşı şaşkın ve umutsuz duruyorlar. Karşımda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin bütün ışıkları yanıyor. Sağda girişteki geniş camlı bölüm ise karanlıkları içinde. Artık orada eskisi gibi şiir matineleri düzenlenmiyor. Art arda konserler de yok ve çocuklar arka bahçeye voleybol oynamaya çıkmıyorlar. Böyle düşünüyorum ve yıllar sonra ilk kez bu altlı üstlü konferans salonunda iğne asla yere düşmez denilen bir kalabalık içinde Ömer'le el ele Beethoven'ın 9 senfonisini birden Hermann Schirschen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızdan dinlediğimizi anımsıyorum. Karşımdaki karanlık salonda son olarak bir forumda bulunmuştum. Öğrenciler üniversite öğretimindeki kusurlardan, tutarsızlıklardan, kokuşmuzluktan söz ettiler. Geleceğimiz daha bu kapılardan içeri girerken belirleniyor dediler. Biz Beethoven senfonilerini dinledik. Son senfonide koro, hep insanlar kardeş olun diye haykırırken Ömer'le ben gururla ellerimizi birbirimize kenetliyorduk. Yanaklarımız al al, ilericiliğimiz Atatürk devrimciliğimiz Beethoven'a, oradan da barış ve kardeşlik düşüncesine kadar uzanmıştı işte. İşte en sonunda Cumhuriyet'in bir erkek ve kızı olarak el ele yan yana pembe ufuklara ulaşmış oluyorduk. Ben Mülkiye 3. sınıfta, o aynı fakültede ünlü bir profesörün gencecik asistanı. İkimiz de Fransızca biliyoruz. Hem ve Beethoven'ın bütün senfonileri de ezberimizde neredeyse. Atatürk başımızın üstünde bize bakıyor, göğsü kabarıyor. Konserden çıkıp eve dönerken Sağlık Sokağı'ndaki akasyaların altında öpüştük. Marsilya'ya giden vapurda güvertede Metin üstüme atılıp da beni öptüğünden bu yana artık bir yıldır öpülmekle gebe kalınmayacağını biliyorum çok şükür, içim rahattı. Muntazam aybaşı olacaktım yine. Tek şeye dikkat etmem gerekecekti, nikaha kadar aybaşı olmaktan kesilmemeye. Gülün ey ardımdan gelenler, ardımda kalanlar ağlamayın gülün. Ertesi gün Atatürk'ün huzurunda bir ondan izin aldığımızı bilerek yani Ömer'le nişanlandık. Bütün kokuşmuş töreleri de böylece alt ettiğimizi sandık. Evlendikten sonra ise günlerce, aylarca Beethoven'ın senfonilerini çaldık evimizde. Bahçeli evler dolmuşu bir türlü gelmiyor. Gelse de durmadan geçiyor. Kar gittikçe hızını artırıyor, kolumun altındaki dosyalar ıslanıyor. Kendime daha geniş bir çanta almalıyım ya da ısmarlayıp yaptırmalıyım. Şöyle evden fakülteye, fakülteden eve getirip götürdüğüm bütün kağıtlarımı, dosyalarımı içine alabilecek, hem de kadınca görünüşü eksik olmayacak bir çanta. Geçen bahar Stockholm'daki toplantıya gelen Mrs. Marasco'nun elindekine güzeldi. Ne pratik ve ne de şık. Nihayet bir bahçeli dolmuşu geldi, durdu, içine atladım. Ardımdan biri koşarak geldi, yanıma atladı, baktım Engin. Bir rastlantı hocam, birden öyle oldu, son dakikada. Sizi gördüm birden, son dakikada. Bu açıklama telaşı, bu telaşa karşı duyduğum baş kaldırımıydı. Acaba kendimi az sonra bahçeli evler yerine Çankaya tepesinde onunla yan yana buluşumun nedeni? Yoksa benimle eve kadar gelmesinden mi çekindim? Kocasını kent dışına yolcu eder etmez, aşığını içeri almaktan korkmak yapma. Kendine bu kadar dalga geçme, bu kadar da küçültme kendini bayan Aysel. Böyle soysuz bir düşüncenin hesabını nasıl kurarsın? Cinsel bir tutkun bile yok ona. Engin nereden aşığın oluyor senin? Keşke övünecek bir şey bulmuş olurdun hiç değil. Ya da varla yok arası bir ilişkiye bir anlam yüklemiş olurdun. Bilmek adına, anlamak adına evin içinde çırılçıplak dolaştırmazdın delikanlıyı. Yanan bir sigarayı avcuna bastırır gibi neyin nedenle acıtacağını, neyin neden yırtılıp parçalanacağını ve neyin seni nereye götüreceğini bilmek için kendine bir seyirci koltuğu seçmezdin. O korkunç soğukkanlılığı yeniden yaşamak istemem. Neydi beni insanlıktan bu kadar uzaklaştıran, nerede olduğumu anlamak için böyle bir denemeye girişmenin, vatanı kurtarmak uğruna bir erkeklik organını karşımda dolaştırmanın utancıdır belki de benim burada ölmeye yatmamın nedeni. Ama o karlı akşamın gecesinde gördüğüm bir düş, az önce şu koltuğun üstünde gördüğümden de öldürücü, tüketici, kusturucu bir düş, beni durmadan bunu yapmaya zorladı. Asıl dayanılmaz olan bu zorlama işte. Belki de aydını anlatmak istediğim, hep anlatmak istediğim, benim için artık bir gerçekliği olan o düştür. Yeğen evinde bulunmayacağı bir saatte mi aradım acaba onu? Günlerden pazar mı yoksa? Ankara telefonundan da arasam mı bir kez? Burada gerektikçe içinde günler geçirdiği, çevirilerine gömüldüğü bir yeri olduğunu biliyorum. Gökdelenin altında vermişti numarasını. Bununla yetinmemişti. Orada benimle birleşmeyi özlediğini de söylemişti. Hiç tükenmeyen bir inat. Oysa ben gökdelenin altında ona doçent olduğumu müjdeliyordum. Bunu önemseyeceğini sanıyordum. Asıl bunu önemsemesini istiyordum. Marsilya'ya giden vapurda Metin'le Kuzey Yunanistan'daki EAM hareketlerini ve seçim kanunumuzu ve Sabahattin Ali'nin kanısını ve Isparta linç olayını tartışırken kendimi artık kadınlığına bilgi de eklemiş genç bir Türk Cumhuriyeti kızı sandığımda Metin'in bütün fikirlerine akıllı akıllı bilgili bilgili karşılıklar verebildiğim ve karşı durabildiğim bir sırada öyle işte düşüncelerimi güzel güzel savunurken öyle işte kendi gözümde yücelip dururken soluk soluğa şaha kalkmış bir kısrak gibi yücelirken kendi gözümde ve fikirlerimi dinlediğini dinleyip düşüncelerimden etkilendiğini sanıp dururken ne güzel dudaklar diye birden üstüme atlayışı. Neden bu derece yalnız koymuşuz erkeklerimizi? Niye inandıramamışız kendimizi. Atamızın ruhu üstümüzde hep kol gezip dururken, kadını özgür olmayan ülkenin erkeği de özgür değildir deyip dururken ve ona layık olmak için kaç milyon Türk kadınına sırtımızı çevirip başımızın çaresine bakmak üzere küçücük gövdelerimizi nelere ne törelere siper etmişken niye? Gövdesiyle birlik beyniyle de doymak isteyenleri yetmek için kaç kişiyiz? Kaç parça olması, kaç parçaya bölünmesi gerek kadınlık zarımızın bütün okumuş erkeklerimizi doyurabilmesi için? Sonuna dek özgürleştirebilmemiz için onları ve vatanı bir gecede kaç yatağı bölüşmemiz gerek? Bunun oranlamasını da yaptırabilir miyim öğrencilerime? Bizlere güvenip güvenemeyeceklerini anlamaları için böyle bir oranlamaya da itebilir miyim onları? Bunun gereğini nasıl anlatabilirim onlara? Beni neden katmadınız yeni araştırma ekibine hocam? Dolmuş şoförünün yanında oturuyorum. Engin de benim yanımda. Silecekler camın üstünde biriken karı tam süpüremiyor. Karın süpürülmeyecek denli yığışmış olmasından değil. Cam sileceklerinin ince yağın karı bile ayak uyduramayacak denli yavaş, güçsüz çalışmasından. Biriken karın aralıklarından önümüzde hamam böcekleri gibi beklenmeyen anda beklenmeyen hareketlerle her yöne dönebilecek ve her yöne kayabilecek olan taşıtlara bakıyorum. Akşamın geç bir saatinde yoğun bir trafik, yerin gizli buzu, ince kar perdesi ve birbirleriyle savaşa savaşa Kızılay'a doğru yol alıyor. Altımızda bir kar zinciri şangırdıyor. Böyle bir araştırmada çalışmak isterdim. Şura'ya benim de bir katkım olmalıydı. Sesinde bir yakınma yok, ne de bir zorlama. Salt bir isteği yansıtıyor, yalın. Yeterli zamanının bulunmadığını sanıyorum. Olumlu bir iş için her zaman vakit vardır hocam. Benim öğretmen sözümü yineliyor. Burada sesi kendine altı çizilmemiş bir gülümseyişi katıyor. Sonra da içinde hiç aşağılık duygusu barındırmayan bir kendine güvenle ekliyor. Böyle bir araştırmaya biz, yani hem çalışıp hem okuyanlar, yaşarlılık da katabiliriz. Ömer'in uçağı Erzurum'a inebildi mi acaba? Kar doğuya iyice indirmiş olmalı. İnebildi mi ki uçak? İnemeyecek olsa kalkmazdı ama. Yine de Türk Hava Yollarımız belli olmaz ki. Ömer nerede kalacak? Kendisi de bilmiyordu. Gece telefonunu beklemem gerek. Temizlikçi kadın 3 gün sonra gelecek. Dün gecenin döküntülerini biraz toplamalıyım. Sonra bir duş almak, tarçını, karanfili bol bir ıhlamur yapsam. Hiç çalışmasam bu gece, şöyle sevdiğim bir eski kitabı okusam. Hayır, bu lüksü kendime bağışlayamam. Dergiye özgürlüğün kapanın elinde kalacak, bir kez de yapıştın mı üstünde gerine gerine ve mutlu yüzdüğün o çocukların nastik deniz simidine benzer bir simit olmadığını yazacağım. Nasıl unutuyorum? O tiyatro davetiyesi bu gece için değil mi? Genç bir topluluk, umutlandırıyorlar. Sevimli yanlışlarına hoşgörüyle bakılması ise onları yüreklendiriyor. Sevimli yanlışlar yapıyorlar. Evet, örnekse oyun boyu bir dizi ezilen, sömürülen insanları gösteriyorlar. Bunlar niye ezildiklerinin, hatta ezildiklerinin bile farkında olmuyorlar ama oyun sonu mutlak her şeyin farkındaymışlar gibi ağaların, beylerin korkudan dudaklarını uçuklatacağını sandıkları sözler ediyorlar. Gerçekte böyle şeyler olmadığı için sahnede oluyormuş gibi gösterilmesi yüreklere bir ferahlık verse gerek. Hani küçük memur dairesinde müdürüne için için öfkelenir öfkelenir de ancak gece düşünde ona gözünü budaktan sakınmadan ne ağır ne yenmez yutulmaz ne yürekli sözler eder bunun gibi bir şey. Yine de bir boğuntunun dışa vurulması işte. Gitsem mi? Hatta bir taksiye atlayıp annemi de alsam yanıma. Tiyatro sıralarındaki yerimiz çekilmiş iki diş gibi boş kalmasın. Ömer bu oyunu görmek istemişti. Sevimli yanlışları seyretmekten de bilimsel bir sonuç çıkarır o. Oyunun sonunda oyuncularla birlik herkes, çoğu genç öğrenciler olan seyirciler sol yumruklarını havaya kaldırıyorlarmış. Annemi götürsem o da sol yumruğunu havaya kaldırır mı ki? Gülmeyin. Elbet yaşarlılık katarız. Ona gülmüyorum Engin. Bir zamanlar analarımız bize katılmazlardı. Bizi kendilerine katmaya çalışırlardı. Biz de onları beğenmez olmuştuk zaten. Şimdi öyle mi ya? Bak ben sizlere katılabiliyorum. İyi işte, üstü kapalı bir şekilde anısı yerinde olduğumu bunu demeye getirerek nihayet çıtlatıverdim, rahatladım. Bazen şaşma sakın Engin diyorum. Ama beni şaşırtıyorsunuz. Başka bir şeyden söz ederken başka bir şeye kayıverme hüneri gösteriyorsunuz hocam. Dersinizi verirken değil ama. Şimdi her şey yerli yerinde. Dolmuş şoförünün bize yan gözle bakmasını gerektirmeyecek bir düzende her şey. Engin henüz çocuk. Beni uğraştıramaz. Dilersem aramızda hemen gerekli uzaklığı koyabilirim. Ama acaba bu gereği iyice inanıyor muyum bakalım? O benim öğrencim. Ben onun yanında yer almak çabasında değilim. Hayır, nereden çıkarıyorum bunu? O bana erişmek çabasında. Yine de tiyatroya gitmiyorum. Hatta evimde bile değilim. Çankaya'nın tepesinde bir küçük yerde Engin'le oturmuş sütlü kakao içiyoruz. Engin kakaosunu bir kadının ödeyeceğini bilmenin ince öfkesi içinde, belki de böyle saçma bir ayrıma koşullanmamış olduğunu yakalamış da için için ona öfkeleniyordur. Her adımda karşısına bir fırsat çıkıyor işte. Bir fikri olmakta bir fikir olmanın hiç de aynı şey demeye gelmediğini anlatan fırsatlar. Dolmuştan Kızılay'da inip Çankaya'ya yürüme isteğini nasıl bir biçimde ortaya koydu ki ben yolumu değiştirdim? Yoksa bunu ben mi istedim? Dengesiz bir coşkunlukla bütün görevlerimi bir yana bırakıp hadi gel karda yürüyelim mi dedim. Hayır, bu istek ondan geldi ama beni ürkütmeden o gerekliliğine inanmaya çalıştığım uzaklığı metreleyip aramıza koymayı düşündürmeden bana nasıl yaptı bu işi belki de hiçbir şey söylenmemiştir. Kendiliğinden öyle olmuştur. Yürürken büyük bir tatil günündeymişim gibi keyifliydim ama. Benim gibi siz de hiç çocukluğunuzu yaşamamışsınız galiba hocam. Bir cümle. Bu cümle gepgeniş yayılıyor. İsmet İnönü'nün evinin karşısındaki çamların beyazlığını örtüyor. Her yeri kaplıyor. Her yeri, her şeyi kaplıyor. Aydın'ı bir kez de Ankara telefonundan arasam mı? Hiç kullanmadığım numaradan. Kullanılmamış numaralar nasıl günler için gereklidir ya? Eğer ölümlü günlerde de değilse. O karlı gece gördüğüm düşü anlatacağım ona. Aydın'dan tüm olarak ancak böyle kurtulabilirim. Bu düşü ona mutlak söylemeliyim. Gökdelenin altında beni uğrattığı son düş kırıklığını ödetmeliyim. İyi ama onun ve onların öcünü kim alacak? Kim onu kurtaracak? Her birimiz çekip gitmeden, bir odada ölümle tokalaşmadan önce kim hesabımızı kimden soracak? Vatana yararlı bir evlat olmak için onca iyi niyetin, inanmışlığın, saflığın sonunda biraz sol yayınla bolca da masa altlarından kadın bacağı sıkıştırmaya gelinmişse, günübirliği pırıltılarla avunulmak için donatılmışsa her şeyler, bizim soracağımız ve bize de sorulacak sorular olmalı. En azından bir soru kalmalı geride. Bir soru deyip geçmemeli. Kişiyi düşünmeye zorlayan bir şeydir küçük bir soru. Sol yayınları bile Aydın'ın bir çeşit masa altından kadın bacağını sürtünmek değil mi sanki?